Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam inşallah Niyazi Mısri Hazretleri'nin divanından programımıza devam ediyorduk. Oradan seçme şiirlerle. Bugün de inşallah bugün bir meclise vardım. Oturmuş Pendeder Vaiz başlıklı şiirini okuyup dinleyicilerimizle paylaşacağız. Öncesinde inşallah hocam ben okuyorum. Sonrasında da inşallah sizlerden açıklamalarını dinleyeceğiz şiirin. Bugün bir meclise vardım. Oturdum Pendeder Vaiz. Okur açmış kitabını, bu halkı ağladır vaiz. İki bölmüş cihan halkın birini cennete salmış, eliyle kürsüden birin tamuya sarkıdır vaiz. Çıkar ağzından ateşler, yakar şeytanı mel'unu, sanasın yedi tamunun azabı kendidir vaiz. Tamuya şöyle doldurmuş, içinde yok duracak yer, ana yerleştirir halkı, acep hizmettedir vaiz. Yaraşır vaaz ana hakka ki yanar yakılır derhem, Niyazi'nin hemen ancak cihanda adıdır vaiz. Evet hocam.
Evet, Niyazi Mısri Hazretleri bize bugün vaizden bahsediyor. O dönemde Kadızadeliler efendim gibi Osmanlı döneminde bir kısım alim ve vaizler var. Bunlar hem tasavvufa muhalif durumları var. Niyazi Mısri'yi eleştiriyorlar. Devran ve Sema gibi Sufilerin zikir meclislerini eleştiriyorlar. Orada da kalmıyorlar. Bazı vaizler böyle vaazlarında Cenab-ı Hakk'ın rahmeti merhametinden çok azabını, cennetten çok cehennemi anlatan, insanları korkutalım yani azapla korkutalım derken ayarı kaçıran, dengeyi kaçıran vaizler varmış demek ki. Onlardan şikayet ediyor Niyazi Mısri Hazretleri bu şiirinde. Diyor ki, bugün bir meclise vardım, oturmuş pend eder vaiz. Pend demek nasihat. Bugün bir vaaz meclisine vardım, gittim. Oturmuş kürsüye vaiz nasihat ediyor. Okur açmış kitabını, bu halkı ağladır vaiz. Önde bir kitap açmış, oradan okuyor, anlatıyor. Halkı ağlatıyor. İki bölmüş cihan halkın, birini cennete salmış, eliyle kürsüden birin tamuya sarkıdır vaiz. Tamu demek cehennem. Yani insanları ikiye bölmüş konuşmasında, bazıları şöyledir, bazıları böyledir diye bir kısmını cennete gönderiyor, bir kısmını da cehenneme gönderiyor. Şöyle yapanlar cehenneme gider, böyle yapanlar cehenneme gider diye. Ama bakın burada bir tasvir var. Eliyle kürsüden bir grup insanı da tamuya yani cehenneme sarkıtıyormuş gibi böyle.
Kendisi yok.
Yani kendisi tabii kendisi yok. Kendisi sanki haşa Allah gibi. Yani kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Ha biz teorik olarak yani şöyle şöyle yapanlar cennete gider, böyle yapanlar cehenneme düşebilir deriz ama gene de son söz Cenab-ı Hakk'a aittir yani. Bu haşa Allah yerine biz insanları böyle mutlaka cehenneme gidersin dememiz de doğru değil. Onu da eleştiriyor Niyazi Mısri. Çıkar ağzından ateşler, yakar şeytanı mel'unu. Yani öyle bir ateşli vaaz ediyor ki vaiz, yani sanki mel'un şeytanı yakacak gibi vaizin ağzına ateşler çıkıyor diyor. Öyle heyecanlanmış demek ki vaiz. Öyle atıp tutuyor biraz da. Sanasın yedi tamunun azabı kendidir vaiz. Yani sanırsın ki yedi cehennemin azabı bu vaizin kendisi zannedersin. Yani görsen herhalde cehennem bu adamdır dersin. Nasıl vaaz ediyorsa kükürüyor demek ki köprüden şöyle böyle.
Önceki kürsüden. Programlarımızda da buna kısmen değinmiştik hocam. Hani bu din anlatımı mevzusu işte insanlara dini anlatma vesaire. Maalesef hani bizim bir din anlatırken böyle korkutan, yakan, azap veren bir Allah inancı insanlara veya işte cehennemin sürekli insanlar için böyle Allah-u Teala onlara eziyet etmek, yakmak için hazırda beklettiği ve çoğunu cehenneme atıp işte onları sanki tırnak içinde söylüyorum haşa onları yakmaktan böyle zevk alan bir Tanrı inancı, Allah inancı varmış gibi böyle küçüklükten ta itibaren anlatılıyor. Bu da yanlış sonuçlara, kötü sonuçlara sebep oluyor. Yani Allah yakar diye böyle sürekli çocuklara korkutmak vesaire okullarda, din eğitiminde. Yani demek ki eskiden de Niyazi Mısri Hazretleri'nin zamanında da bu iş böyleymiş yani.
Öyleymiş, öyleymiş. Şimdi Akif'ciğim çocuk okul daha evdeyken 5 yaşında annesi oğlum şunu yapma Allah yakar diye başlıyor. Bir defa çocuk Allah'la yakmakla tanışıyor.
Evet. Yani
Allah ve yakmak kelimeleriyle beraber tanışıyor. Oğlum şöyle yaparsan, usul durursan Cenab-ı Hak seni sever. Severse cennetine koyar. Cennetinde ne istersen, oyuncak, çikolata, muz, ne istersen hepsi var gibi, böyle Allah'ın nimetlerini, sevgisini, rahmetini duymaz çocuk. 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuk, oğlum uslu dur yoksa Allah yakar. Şöyle yaparsan Allah yakar diye. Yani bu sefer çocuk bilinçaltında rahmeti, merhameti, sevgisi çok değil de haşa, tam tersi, gazabı çok, öfkesi çok bir tanrı imajı bilinçaltına yerleşiyor. Sonra vaaza gidiyor, vaazda bakıyor, hoca da böyle anlatıyorsak, vaiz bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın cennetinden çok cehennemini, kullarına karşı merhametinden çok azabını anlatıyorsa, hakikaten annem de yakar diyordu, bak hoca da aynısını söylüyor, demek ki yakıyormuş. Ve uzaklaşmak ister, Allah'tan uzaklaşmak ister o çocuk. Yani Allah sevgisi olsa yakınlaşmak ister ama azabını duydukça uzaklaşmak ister. Bu psikolojiyle büyürse ve sonradan Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini, nimetlerini okuyup tefekkür etmezse, içinde o bozulmuş denge, yani gazap, muhabbet, merhamet dengesi. Hatta bir kutsi hadiste rahmetim gazabımı geçti. Sebekat rahmeti diye başlayan rahmetim gazabımı geçti daha fazladır. Yani Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı sevgisi, merhameti, şefkati gazabından daha çoktur. O zaman biz, yani oranla hadi söyleyecek olsak, %30, %20, %30 Cenab-ı Hakk'ın cehennemini anlatacaksak, %70, %60-70 daha fazla rahmetini, merhametini, sevgisini, cennetini anlatmamız lazım. Çünkü hadis böyle diyor, benim rahmetim, merhametim öfkemden, gazabımdan daha çoktur diyor. Ama bunun tam tersi oluyor. Okullarda, vaazlarda, evde tam tersi oluyor ve bu çocukta maalesef Allah sevgisi bu sefer gelişemiyor. Çünkü kişi kendisini seveni sever. Allah beni seviyor diye düşünecek ki ben de onu seviyorum diye karşılıklı bir sevgi gelişecek. Yuhibbuhum, Allah onları sever, ve yuhibbuneh, onlar da Allah'ı severler. Yani bir çocuk bile kendisine böyle sevgiyle bakan bir büyüğüne karşı muhabbet duyar. Kendisine böyle kaşların çatmış bir amcası diyelim, dayısı, kaşların çatmış öfkeyle bakan bir kişiye sevmez çocuk bile. İnsan psikolojisi böyledir. Ha, Rabbim beni seviyor. Rabbim beni seviyor. Rabbim beni seviyor diye bunu kalbimize yerleştirirsek, ondan sonra ben de onu seviyorum, ben de onu seviyorum demeye başlarız.
Besmele aslında hocam bunun bir şifresi, yani besmeleye başlarken Rahman ve Rahim olan Allah'ın, evet, adıyla diye başlıyoruz.
Her gün çok defa bunu söylüyoruz. Evet. Rahman diyoruz, Rahim diyoruz, merhametli, şefkatli, kullarını seviyor diye söylüyoruz ama manasını bilmiyoruz ki.
Evet.
Yani Türk milleti kaç kişi Rahman Rahim ne demek olduğunu biliyor veya tefekkür eden kaç kişi manasını, evet, bilse bile tefekkür eden az. Çünkü gazabı, öfkeyi daha çok duyuyoruz. Onun için Niyazi Mısri de bakın öyle şikayet ediyor. Bizim Bandırmalı tatlıcı Ali amcamız da rahmetli öyle derdi. Bu vaizler bizi çok korkutuyor derdi. Şimdi eskiden öyle vaizler hakikaten vardı. Yani 80'li yılları ben hatırlıyorum. İmam Hatip Lisesi'nde okuduğum yıllarda. Vaiz çıkar kürsüye. Bir kişi abdest alsa ama bir toplu iğne başı kadar kuru yer kalsa, vallahi de olmaz, tallahi de olmaz, abdesti de olmaz, namaz da olmaz falan böyle kükürüyor. Yahu bu adam abdest almış. Hasbelkader sehven, yanlışlıkla bir toplu iğne kadar kuru kalmış. Hadis-i şerifte ümmetimden hata ve unutularak yapılan şeyler kaldırılmıştır, günahı yoktur diye hadis var. Rufiya an ümmeti el hata'u ve nisyan. Adam hata ile ve unutarak birazcık Cenab-ı Hak kabul eder. Hatta fıkıh kitapları der ki bir kişi abdest alsa, sonra abdestini bozsa ama abdestini bozduğunu unutsa, ben hala abdestliyim zannetse ve namaz kılsa hükmü nedir? Allah inşallah kabul eder diyorlar. Çünkü niyeti onun kötü, evet, değil. Niyeti iyi. Abdest olduğunu zannediyor.
Evet.
İnşallah Allah kabul eder diyorlar. Şimdi niyet önemli burada. Adam bile bile kuru bırakmıyor ki abdeste kolunda biraz yanlışla, sehven ve hata ile hadiste rufi'a an ümmeti el hata'u ve nisyan diyor. Ümmetimden hata ile ve unutarak yapılanlar kaldırılmıştı, günah yoktur diyor. Ama bizim vaizler kükrerdi. Sonra bir kadın başını örtse Ama bir tel, saçından bir tel böyle düşse, sarksa, görülse vallahi de yanacak, tallahi de yanacak, böyle kükrüyorlar vaizler. Ya bu kadın başını kapatmış. Yanlışlıkla bir tel, iki tel düşmüş kenara. Kasıtlı değil. Ya niye yaksın Cenab-ı Hak? Ha, o vaiz Kur'an kursunda önce evinde annesine babasından yakar diye duydu. Kur'an kursunda hocasından falaka yedi. Yakar diye kendi hocalarından öğrendi. Gazabı çok bir ilah. Rahmeti merhameti değil de gazabı çok bir ilah imajı o vaizin beynine pompalandı. Şimdi onu başka insanlara aktarıyor.
Evet.
Ha, bir de bazen çıkar vaiz. Şimdi güya tesettürsüzlüğü eleştirecek. Plaja gidiyorlar, maya giyiyorlar, bikini giyiyorlar, kumsalla şöyle yatıyorlar, şurası görülüyor, burası görülüyor diye şimdi anlatmış vaiz. Tamam, detaylı bir şekilde, bayağı detaylı anlatmış. Tasvir. Neyse, vaaz bitmiş, namaz kılmış. Namazdan sonra yaşlı bir dede gelmiş vaizin yanına. Hocam demiş, plaja gitmiyoruz ama gitmiş kadar olduk senin sayende. Şimdi buna dedirtmemek lazım. Yani bu yanlış. Bunu söyletmemek lazım halka.
Bir de maalesef hocam bu yani azap, işte gayba dair korkutucu bilgiler, işte cehennem, kabir azabı. İnsanlar hani bu yönlerden böyle, bir de hitabet de kuvvetliyse anlatan kişinin, vaazlık yönü kuvvetliyse, bu yönlerden insanlara yaklaştığı zaman insanlar da tabii şey yapıyor, hem çekiniyor hem de merak ediyorlar bu tarz konuları. Ve merak etmenin zıttı şöyle yani. Dindarlık artmıyor aslında, ya da şey artmıyor yani. Ya mesela insanlara kabir azabının işte kötülüklerini detaylı bir şekilde anlatmak, sürekli Allah-u Teala'nın azabını anlatmak o insanın dindarlığını artmıyor. Korkutarak aslında insan, hatta yani böyle çalışmalar yapılsa belki de yapılmıştır bilmiyorum ama çok güzel olur. Çünkü korkutarak insanı aslında hem kendine çekiyorsun, belki seni dinliyor ama Allah-u Teala'dan da uzaklaştırıyorsun. Hani Mesnevi'de önceden de anlatmıştık ya hocam Musa ile çoban hikayesini. Biraz buna benziyor yani.
Yani şimdi bakın, cehennem var. O anlamda Kur'an-ı Kerim'de de cehennem, yani cehennemin azabıyla ilgili bilgiler var. Ama cennet nimetleri de var.
Evet.
Cennet nimetleriyle ilgili altından işte nehirler akan bahçelerden falan işte bahsediyor, şey yapıyor. Yani dengeli anlatmak lazım. Denge kaçıyor, mesele o. Dengeyi kaçırmadan nimet, azap ikisini birlikte, eğer hatta dengede nimetin, şefkatin, merhametin biraz daha fazla anlatılması da dengedir. Çünkü hadis diyor ki benim rahmetim, merhametim gazabımdan çoktur dediğine göre denge %60'a %40 veya %70'e %30 anlatmak dengedir bu hadise bakarsak. O denge kaçıyor. Azabı daha çok anlatınca bu sefer insanlar dinden soğuyabiliyor. Allah'tan kaçmak istiyor. Yani o çocuk, hani daha önce anlatmışızdır, bir imam. Genç bir imam hatip lisesi mezunu gidiyor, imam oluyor bir köyde. Sonra evleniyor. İşte köyün camisinin bahçesinde bir lojman var. Orada kalıyor. İşte bir çocuğu oluyor. Çocuk işte 4-5 yaşına giriyor. Evden çıkıyor. Evin bahçesi, caminin bahçesi aynı zamanda. Top oynayacak, ip atlayacak, neyse bu çocuktur. Annesi de işte gürültü yapmasın, camide namaz kılanlar rahatsız olur diye. Oğlum top oynama, Allah yakar. Oğlum gürültü yapma, Allah yakar. Oğlum ip atlama, Allah yakar. Çocuk artık bunalmış. Allah'tan kaçmak istiyor. Bir gün akşam yemeğinde annesi var, babası var. Çocuk diyor ki babasına, baba teyzemlerin köyünde Allah var mı? Diyor ki babası, oğlum bu nasıl söz? Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Her zaman her yerde hazır ve nazırdır. Niye sordun? Çocuk diyor ki teyzemlerin köyünde Allah yoksa oraya gidelim diyecektim de ondan. Bak, kaçmak istiyor. Uzaklaşmak istiyor. Onun için vaizler çok fazla böyle azabı anlatırsa insanlar uzaklaşmak ister, yani kaçmak ister Allah'tan. Yani iyi bir şey yaptın zannediyor ama aslında neticede sonuçta kötü bir şeye dönebiliyor o durum.
Bu tasavvufta daha çok kullanılıyor hocam, havf ve reca kavramlar, yani korku ve ümit arasında olma meselesi. Evet. Aslında bu çok güzel bir dengeyi de oluşturuyor. Evet. Yani korkacak insan, çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de biraz önce buyurduğunuz gibi yani azabı, cehennemi hatırlatacak ayetleri var. Ama ümit edeceği insanın, hani o cennetin imkanlarından, nimetlerinden, tabii, yararlanacağı ve kendini oraya belki bazen layık göreceği diyelim, bazen de yaptığımız kötülüklerden dolayı cehenneme gideceğiz diyeceği bir şey olması lazım. Bir dengeyi hissetmesi lazım.
Şimdi
yani.
O dengeyi Osmanlı'da tekkeler sağlıyordu, tasavvuf sağlıyordu. Tekkelerde ilahiler okunur. İlahilerde ne var? Allah sevgisi var. Peygamber sevgisi var. Muhabbetullah var. Cenab-ı Hakk'ın merhameti anlatılıyor daha çok. Çocuk evde annesinden yakar diye duymuş. Camiye gitmiş, vaazda yakar diye duymuş. Gazabı daha çok duymuş. O çocuğun içinde denge bozulmuş. Tekkeye geliyor, dergaha geliyor. Orada Allah sevgisiyle ilgili, peygamber sevgisiyle ilgili bir kısım ilahileri dinliyor, sohbetler dinliyor. O diğer evde veya vaazda aldığı ve dengesini bozan bilgiler tekkede düzeliyordu. Yani rehabilitasyon merkeziydi.
Evet.
Rehabilite oluyordu, düzeliyordu tekkede. E şimdi tekkeler kaldırıldı 1925'te. Bunu işte hakiki tasavvuf kurumları yapabildiği kadar yapıyor. Ama bu gerçekten önemli bir ihtiyaç. O dengeyi kuramazsak içimizde uzaklaşma temayülleri başlar. Evet, devam ediyor Niyazi Mısri Hazretleri şiire. Tamuya şöyle doldurmuş, içinde yok duracak yer. Yani insanları cehenneme öylesine doldurmuş ki cehennemde duracak yer kalmamış. Herkesi doldurmuş cehenneme. Öyle ya, hani başından bir kıl düşeni, efendim kolunda topluyene başı kadar kuru kalanı herkesi doldursan kimse kalmıyor yani. Zaten içkici kumarcı apı yuttu. Bizim bir, ben Bandırma'nın Kayacık köyündenim. Çok yakın, 2 kilometre köydü. Şunu sonra bitişti. Orada bir imam vardı. Biz ufaktık böyle, 8-9 yaşlarında ilkokul talebesiyiz. Yaz tatilinde Elifba okumaya gidiyoruz. Elifba okumaya giderken tabii biraz abdest namaz konularını da hoca öğretiyor. Diyor ki namazda oturdun. 2. rekatta veya 4'te oturulur ya, oturdun. Elin şöyle dizin üstünde duruyor. Bu dizin üstünde dururken elin, hani ettahiyatı okuyorsun ya, böyle biraz elin ileriye doğru giderse, parmaklar biraz aşağı ileri doğru sarkarsa çok günah olur. Kıyam ahirette işte zebaniler bir eline kılıç alacaklar. Kılıçla o parmaklara vuracaklar. Parmaklar kopacak. Şimdi ya nerede yazıyor bu? Hangi ayette? Yok. Hangi hadiste? Yok. Yani eller, parmaklar dizin hizasında durması lazımmış. Şöyle birkaç santim ileriye sarkmaması lazımmış parmaklar. Sarkarsa kılıçla veya işte böyle bir kesilecekmiş gibi uyduruk bir şey. Şimdi 8 yaşında bir çocuğun bilinçaltına böyle bir şey atıyorsunuz. Hatta belki şöyle diyordu: Allah kılıçla kesecek o parmakları gibi. Yani kesen bir Allah, yakan bir Allah.
Kendince şey düşünüyor. Yani ben insanları daha güzel namaz kılmaya
teşvik ediyorum zannediyor ama. Böyle bir şey olma, yok ki. Uydurmuş.
Adam o zaman ne namaz, böyle bir... elim gitmesin diye namazdan vazgeçer yani.
Yani ne böyle bir ayet var, ne böyle bir hadis var. Uyduruk, hiçbir kitapta böyle bir şey yok. Kendince yani böyle insanları kılıçla kesen, parmaklarını kesen bir tanrı imajı atıyor 8 yaşında çocuğun bilinçaltına. Gafil. Ne yaptığını bilmeyen bir zavallı. İşte şeyde Niyazi Mısri de öyle diyor. Cehenneme doldurmuş insanları, sanki yer kalmamış diyor cehennemde. Ana yerleştirir halkı, acep hizmetidir vaiz. Yani insanları cehenneme yerleştiriyor. Acayip bir hizmette, acayip bir iş yapıyor bu vaiz diyor. Yaraşır vaaz ana. Yani ona vaaz yakışır hakka gerçekten, ki yanar yakılır her dem. Kendisi diyor, o vaizin kendisi her dem, her an yanar yakılır o vaazıyla. Cehennem gibi kendisi. Onun için ona bu öyle bir vaaz yakışır diyor. Kendisi cehennem olmuş çünkü. Niyazi'nin hemen ancak cihanda adıdır vaiz. Bize de diyor, biz bazıları vaiz diyorlar ama bizim sadece adımız vaiz. Biz böyle vaiz, bunlar gibi vaiz değiliz diyor Niyazi Mısri.
Eyvallah hocam. Hocam dilerseniz sizlerin kaleme aldığı İrfan Bahçesi kitabında, orada tasavvufta kedi ile alakalı bir makaleniz vardı tasavvuf kültüründe. Onu dinleyicilerimizle hem paylaşmış olalım hem de nedir yani bu tasavvuf kültüründe kedi? Bunun inşallah sizden hem hakikaten de dinlemiş oluruz hocam. Buyurunuz.
Evet. Tasavvuf kültüründe kedi diye bir makale yazmıştık yıllar önce. Altınoluk dergisinde yayınlanmıştı. Daha sonra o makalemizi İrfan Bahçesi isimli kitabımıza koyduk. İrfan Bahçesi kitabı da Erkam Yayınları'ndan neşredildi, çıktı. Buradan sufiler kediye nasıl bakmışlar, nasıl anlamlar yüklemişler, ne tür menkıbelere konu olmuş, dinleyicilerimizin ilgisini çekeceğini ümit ederek o makaleyi inşallah paylaşalım bugün. Tasavvuf kültüründe kedi. Tarih boyunca insanların en samimi dostlarından biri kediler olmuştur. evlerin kiler ve mutfaklarındaki tahıl çuvallarına dadanan farelere karşı etkili bir silah olarak da kullanılan kediler, hayatımızın bir parçası olmuş, atasözlerinden hikayelere kadar kültürümüz içinde geniş bir yer tutmuşlardır. Arslanlara benzerliği sebebiyle şöyle bir efsane de üretilmiştir. Hazreti Nuh'un gemisinde fareler çoğalınca Nuh Allah Teala'ya dua edip bir çözüm istemiş. Cenab-ı Hak da arslana aksırmasını emret diye vahyetmiş. Diğer bir rivayette göre Nuh'a arslanın burnuna dokunmasını veya burnunun deliklerini ovmasını söylemiş. Hazreti Nuh bunu yapınca arslan aksırmış ve burnundan bir çift kedi düşmüş. Birbirine benzeyen şeyler için kullanılan şıp demiş burnundan düşmüş deyiminin kaynağı da bu hikaye olsa gerek. Kedi aslana benziyor ya.
Evet.
Yani şıp demiş aslanın burnundan düşmüş gibi. Kedilerin yemek yerken gözlerini kısmaları o yiyeceği kendisine veren kişiyi görmek istemedikleri şeklinde yorumlanmış ve nankörlük ile suçlanmış iseler de aslında duygusal hayvanlar oldukları, hatta insanların göremedikleri bazı varlıkları gördüklerine inanıldığı için çizgi filmlerde bile büyücülerin yanında mutlaka bir kediye yer ve rol verilmiştir. Gargamel'in azmanı gibi, değil mi? Şirinler'de. İslam kültüründe kediler hakkında çok şey söylenmiştir. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ashabından biri olan Ebu Hüreyre, kedilere olan ilgi ve sevgisi sebebiyle kedicik babası anlamına gelen bu ismi almıştır. Ebu Hüreyre, kediciğin babası demek. Yine Hazreti Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde bir kediyi aç bırakıp ölümüne sebep olan kadın cehennemlik oldu buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi'ye murakabeyi yani kalbi dünyevi düşüncelere karşı koruma ve kontrol etme işini nereden öğrendiği sorulunca şöyle cevap vermişti. Benim murakabe konusunda üstadım bir kedidir. Bir gün bir kedi gördüm. Bir deliğin önünde pusuya yatmış fareyi gözetliyordu. Avına öyle bir yönelmişti ki hiçbir azası oynamıyor, hatta tek bir kılı dahi kıpırdamıyordu. Hayretler içinde onu seyrederken birdenbire gönlüme bir nida geldi. Diyordu ki, ey düşük himmetli, ben senin maksudun olmakta bir fareden eksik değilim. O halde sen de beni talepte bir kediden aşağı kalma. O zamandan beri murakabeye çok önem veririm. Bu rivayetin bir benzeri Ebu Hüseyin en-Nuri içinde anlatılır. Rivayete göre bir gün Ahmed er-Rifai Hazretlerinin cübbesinin eteğinde evin kedisi uyumuştu. Namaz vakti geldiğinde kediyi uyandırmaya kıyamadı, bir müddet onu şefkatle seyretti. Uyanmayacağını anlayınca bir makas alıp kedinin yattığı yeri kesti, o haliyle kalkıp namaza gitti. Geldiğinde kedi uyanıp oradan gitmişti. Kesik parçayı cübbesine tekrar dikti. Bu rivayetin bir benzeri de Muhammed Baki Billah Hazretleri için anlatılır. Bir gece teheccüd namazına kalktığında yorganın üzerinde bir kedi uyumuş. Baki Billah da kediyi uyandırmamak için sabaha kadar yatağa girmemişti. Tasavvufi eğitimi esnasında şeyhinin emri ile 7 yıl Buhara'daki kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının bakımını ve tedavisiyle meşgul olan Bahaeddin Nakşibend Hazretleri sohbetlerinde kedi kelimesini mecazi yani sembolik anlamda kullanmıştır. Rüyada üveysi yolla büyük bir veliden feyz almaktansa küçük ama yaşayan bir veliden istifade etmenin daha iyi olduğunu anlatmak için Hoca Bahaeddin Nakşibend Hazretleri şöyle derdi. Canlı bir kedi ölü bir aslandan daha iyidir.
Aslında hocam bu makalede verdiğiniz örneklerden de şu da anlaşılıyor. Hani İslam'da ve işte sonrasında şimdi gelecektir inşallah. Hani tasavvuf kültüründe bu kedinin ve işte diğer hayvanlara karşı muhabbetin, sevginin örneklerini demek ki çokça görebiliriz. Hani bu günümüzde hayvanseverler çokça eleştirirler ya Müslüman insanları, gruptaki insanlara, yani böyle hayvan sevgisi olmayan, katı vesaire diye. Halbuki bu şu örneklerin her biri hocam birer bir medeniyet göstergesi yani.
Tabii. Yani bir de bugün kendilerini hayvansever olarak takdim eden insanlar,
tabii,
Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Arakan'da, Bosna'da Müslümanlar katledilirken acaba ne yaptılar? Eğer gerçekten oralar için de bir şeyler yaptıysalar eyvallah. Yapmadıysalar o hayvan sevgisi lafta kalan bir avuntudan ibarettir. Gerçek Müslüman hayvanı da sever, insanı da sever, her şeyi sever.
Evet. Eyvallah.
Mevlana Celaleddin Rumi de Mesnevisinde kedi ve fareler örneği vererek cesur insanları kediye, korkak ve birlik beraberlik duygusundan mahrum insanları da farelere benzeterek şöyle der. Binlerce fare ortada dolaşsa, baş kaldırsa, kedi bu halden ne korkar ne de bir tehlike sezer. Aksine memnun olur. Onları teker teker yakalar, yer. Çünkü farelerde birlik ve topluluk duygusu yoktur. Birlik, beraberlik duygusu olmayan korkak insanlar fare, cesur insanlar kediye benzetiyor.
Mesnevi'de bu tarz birçok hikmet var hocam.
Evet. Hindistanlı Nakşibendi şeyhlerinden Mazhar Can-ı Canan'ın üstadlarından biri olan Hafız Sadullah'ın dergahında eğitimli bir kedi varmış. Hafız Sadullah bu kedinin ağzına buğday koyar, serçeler de gelip o buğdayları yer, hatta kediyle oynaşırlarmış. Ehlullah'ın halleri farklı farklıdır. Dergahındaki fareleri incitmemek için kedi beslemeyen Merkez Efendi gibileri de vardır. Merkez Efendi kedi beslemiyormuş. Fareler incinmesin diye, rahatsız olmasın diye. Kedisini çok seven, hatta kedisine mezar yapan sufiler de olmuştur. Ahi Ferec Zencani bunlardan biridir. Rivayete göre bir gün dergahın aşçısı sütlaç yapmak için çömleğe bir miktar süt koymuştu. Kara bir yılan bacadan çömleğin içine düştü. Şeyh Zencani'nin kedisi bunu gördü. Çömleğin etrafında sürekli dönüp ızdırapla miyavlıyordu. Bu durumdan habersiz olan aşçı onu azarlayıp kovaladı. Aşçı onun anlatmak istediğini kavrayamamıştı. Kedi gelip kendini kaynayan çömleğin içine attı ve öldü. Yemeği boşalttıkları vakit o kara yılanı ölü olarak buldular. Şeyh, o kedi kendisini dervişlere feda eyledi. Onu kabre koyun ve orayı ziyaret edin, dedi. Derler ki, o kedinin kabri gerçekten mevcuttur ve halk orayı ziyaret eder. Kedisini çok seven sufilerden biri de Konya'daki Pisili Sultan Tekkesi'nin şeyhi Pir Esat'tır. Hazreti Mevlana'ya yakın bir dönemde yaşadığı ve mezar taşındaki kitabeden Hicri 662 yani 1263 senesinde vefat ettiği anlaşılan bu zat, kedileri çok sevdiği için dergahına Pisili Sultan Zaviyesi denmiştir. Bu dergah zamanla tarihe karışmış ise de şeyhin türbesi günümüze ulaşmıştır. Halk arasındaki rivayete göre şeyhin vasiyeti üzerine kedisi ölünce kendi mezar sandukasının soluna, ayak ucuna gömülmüştür. Yani Pisili Sultan lakabıyla anılan Pir Esat ile sevgili kedisi bugün aynı türbede istirahat etmektedirler. Bağdatlı mutasavvuf Ebu Bekir Şibli Hicri 334 senesinde vefat etmişti. Ölümünden sonra dostlarından biri onu rüyasında gördü ve Allah Teala sana nasıl muamele etti diye sordu. Şibli şöyle cevap verdi. Rabbim beni huzuruna aldı ve bana, ey Ebu Bekir Şibli, biliyor musun seni neden affettim diye sordu. Dedim ki, iyi amellerimden dolayıdır. Hayır dedi. Ben ibadetlerimde samimiydim dedim. O hayır dedi. Hac, oruç ve namazlarımdan dolayıdır dedim. Hayır dedi. Bu yüzden de seni affetmiş değilim. Dedim ki, ey Allah'ım, o zaman ne sebeple beni affettin? Buyurdu ki, hatırlıyor musun? Bağdat'ın ara sokaklarında gidiyordun. Soğuktan mecalsiz kalmış, ayazdan ve kardan kurtulmak için duvardan duvara koşarak sığınak arayan bir kedi yavrusu buldun. merhametle onu yerden kaldırdın ve kürkünün içine sokup ısıttın. Dedim ki evet hatırlıyorum. Buyurdu ki o kediye merhamet ettiğin için ben de sana merhamet ettim ve seni affettim. Muhiddin İbn Arabi Hazretleri kendi üstad ve şeyhlerinden bahsederken şöyle demiştir. Şeyhlerimden biri de Fas şehrinde bulunan bir oluk yani su kanalıdır. Kendisinden birçok meselede istifade ettim. Yine onlardan biri de bir kedidir. Ondan da değişik meselelerde faydalandım. Yukarıda anlatılanlar dikkate alındığında tasavvuf kültüründe sufilerin gönül dünyasında kedilerin ayrı bir yeri olduğu anlaşmaktadır. Bugün büyük şehirlerin betonlaşan yapısı içinde bile kediler varlığını sürdürebilmekte ve hayatımızın bir parçası olmaya devam etmektedirler. Marifet onlara sufilerin gözüyle bakabilmekte galiba.
Eyvallah hocam.
Evet.
Gerçekten çok yazımız güzel buydu. Bir yazı makale olmuş. Benim de aklıma hocam bu makaleyi dinlerken sizden şey geldi. Hüdayi Hazretleri'nin özellikle bilmiyorum belki hani gözünüze çarpmıştır veya hani var mıdır böyle bir şey durum. Kedilerle özel bir şey var mıydı acaba? Çünkü şu an günümüzde ismiyle devam eden Azmam Hüdayi Vakfı'nın hocam hem kendisinin bulunduğu Üsküdar'da hem işte Çamlıca'da işte ve ona bağlı diğer kurumlarda dikkatimi çeken bir gözlem bu. Mesela benim çalıştığım yerde de Üsküdar'daki iki farklı yerde. Mesela betonun içerisinde yeni bir yere taşındık Üsküdar'da. Oraya da geldi kediler. Özbekler tekkesi var mesela orada birçok kedi var. Çamlıca, Üsküdar vesaire hani etrafta böyle tabii İstanbul'da da çokça kedi olduğu malum bir gerçek. Sizin de makalenin sonunda öyle bir şey var ama acaba dedim kendi kendime ya Hüdayi Hazretleri'nin böyle kedilerle alakalı şey mi vardı? Onun
bir özel bir şey okumadık.
Tesiri mi?
Kaynaklarda özel bir şey rastlamadık ama eskiden de öyleydi. Bugün de öyle. Böyle camilerin bahçelerinde, sokak aralarında sitelerde, bizim sitede dolu bir sürü kedi var.
Evet.
Yani besleyenler de var. Bunlara bazen böyle bir şeyler verenler de var. Kendiliğinden bir şeyler bulup yiyenler de var. Ama şu bir acayip dengedir ki, yani kediler olmasa İstanbul'da fareler birden artıverir. Yani kediler fareleri yakalayıp yiyor ve farelerin etrafa çoğalıp da zarar vermesi engelleniyor. Bir ara mesela kuş gribi oldu diye işte bir kısım kümeslerdeki tavuklar, binlerce tavuk telef edildi. Kuş gribi hastalığı var diye. O tavuklar telef edildikten sonra tavuk azaldı ve çekirgeler çoğaldı. Böcekler çoğaldı. Onlar da işte çekirgeler de işte tahıllara zarar veriyor falan. Yani bunlar hep bir denge aslında. Yani kedi olmasa fareler çoğalır. Bunlar tabiatta birbirini dengeleyen şeyler. Ama böyle tekkelerde, dergahlarda, camilerde veya işte bazen sitelerde bunları daha böyle şefkatle bakılmış herhalde kedilere. Daha merhametle bakılmış. De belki yemeklerine artan şeyler onlara verilmiş olabilir. Onun için Osmanlı tekkelerinde belki veya işte aşhanelerde. Çünkü tekkeler aynı zamanda aşhane.
Evet.
Yemek insanların bedava yemek yiyebildiği, çorba içebildiği yerler. Onun işte yemekten artanlardan da belki nasipleniyorlardı. Yani böyle şey devam edip gidiyor işte bugüne kadar. Hala kedilerle büyük şehirlerde bile varlıklarını sürdürüyorlar. Ve herhalde sürdürmesi lazım.
Bir de geçen bir galiba yurt dışından birisi yapmış öyle bir çalışma hocam. Videosunu da YouTube'a atmışlar İstanbul'da kediler diye. Dikkatini çekmiş yani yurt dışından geldikten sonra. Çünkü birçok ülkede de böyle hayvanların özellikle hani sokak hayvanlar diye tabir ettiğimiz hayvanların şehirlerde böyle iç içe olması da çok fazla gözlenen bir şey değil. İstanbul'da kedilerin bu kadar fazla olması ve birçoğunun da sağlıklı olması dikkatini çekmiş. Ve onunla alakalı böyle belgesele benzeyen bir tarzda bir video çekmiş. Orada söylüyor yani İstanbul'da diyor mesela kediler diyor çok şanslı diyor hem diyor şehrin içerisinde bulunuyorlar hem de birçok insan tarafından da bir şekilde besleniyorlar vesaire diye ve de oradan gördüm İstanbul Türkiye'deki en fazla böyle kedinin tabii şehri de büyük aynı zamanda onun da etkisi var ama kedinin bulunduğu ve sokakların içerisinde yaşadığı şehirlerden bir tanesiymiş.
Evet yani sahipli olanlar da var ama sahipsiz çoğu sahipsiz bunların ama bir şekilde varlıklarını, hayatlarını devam ettiriyorlar. Evet. Sokaklarda, orada, burada yaşamaya devam ediyorlar.
Ebu Hureyre Hazretleri de hocam hani burada belki değinilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Çünkü Ebu Hureyre Hazretleri'ni genelde biz hani hadis rivayetlerinde Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet eden isimler arasında zikrederiz ama Hureyre Yani onun gerçek ismini birçok insan hani söylendiğinde direkt olarak bilemez ama o kedicik babası lakabı ve Peygamber Efendimizin de tabii hani ona o şekilde hitabı onun sonralarda bile o şekilde anılmasına sebep oluyor. Yani ona karşı kedilere karşı olan sevgisinden muhabbetinden dolayı.
Mahlukata merhamet aslında Cenab-ı Hakk'a olan sevginin bir tezahürüdür. Çünkü diyor ki ya Rabbi bunlara senin kulların kedi köpek neyse. Bunlar da senin yarattığın mahlukat. Yani yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü diyor ya Yunus. Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, merhameti insanların kalbine yerleşmişse mahlukata da ona göre demek ki sevgi, şefkat oluyor. Ve şöyle bir rivayet hatırlıyorum. Ebu Hüreyre böyle bir kedi yavrusu çamura düşmüş. Onu alıp evine götürecek. Fakat temiz bir yeri var mı diye bakıyor. Yani tutacak böyle bir yerinden götürecek de her tarafı çamurlu. Demişler ya Ebu Hüreyre sizin evde bir sürü kedi var zaten yani al bunları bunu da götür niye bakıyorsun? Demiş ki temiz bir yerini bulabilir miyim acaba tutmaya diye ona bakıyormuş sonra kucaklamış neyse götürmüş yıkamış falan diye böyle. Bu yani mahlukata sevgi şefkat olursa Cenab-ı Hakk'ın da aynı zamanda o kuluna karşı şefkati merhameti oluyor. Yani sen ey kulum sen benim bir mahlukuma bir kediye bir köpeğe şefkat gösterdin ben de sana merhamet edeyim. Anlamında. Hatta başka bir Buhari hadisidir. Bir kadın çok günahkardı, fahişe bir kadındı. Yolda giderken bir kuyu gördü, susamıştı, su çekti, içti. Sonra baktı, yine sarkan bir köpek. Susamış bir köpek. Tekrar kuyudan su çekti. Köpeği de suladı. Ona su verdi. O hayvana olan merhametinden, şefkatinden dolayı Cenab-ı Hak o kadını affetti diye Buhari hadisi vardır. Demek ki biz mahlukata şefkat gösterirsek İnşallah Cenab-ı Hak da bize şefkatle, merhametle muamele eder.
Eyvallah hocam. Yani yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü prensibini belki de hayatımıza yaymamız gerekiyor.
İnşallah.
İnşallah. Hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün programımızın ikinci bölümünde tasavvuf kültüründe kedi konusuyla inşallah tamamlamış olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz, Derviş'in Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun, selametle kalınız efendim.